Ayrım 12.
Aysel'den istermiş. Anacığı oğlunu iş yaparken görmemeliymiş, üzülürmüş. Çünkü anacığı oğluna hiç iş yaptırmamış ömrünce. Ama doğrusu evde yalnızlarken kalkıp suyunu da kendi alırmış, kahve bile pişirirmiş. Genç ve de uygar bir adammış. Elektrik mühendisi karısını çalıştırmasa da evde annesi yokken mutfaktan suyunu gidip kendisi alabiliyorsa, bunu da senden istemiyorsa gerçekten çok uygar, çok farklı bir adam Aysel. Senin kocan. Kutlarım seni. Aman çocuklar, çocuk yapmayacaktınız. Çocuk özgürlüğü kısıtlayıcı bir şey. Hadi yaptınız, bir tane doğursaydınız bari. Çocuk zevki ise işte bir tane yeter. Siz de çok saftorik kalmışsınız. Ben sizin gibi değilim. Kendimi kullandırtmam öyle. Erkek değil mi? Hepsi birbirinin aynı. Onu al ötekine vur. Akılları iki şeye çalışır. Kadın ve meslek. Benimki de kadınlara pek meraklı. Yani meraklıydı. Benimle evlenmeden önce çılgınca yaşamış. Para da var. Vallahi Romanyalara, İsveçlere özel seferler yaparmış. Sırf karı düzmek için. Bir telefon defterleri vardı. Aklınız durur. Binlerce kız ismi. Yanlarında da özel işaretler. Tanımlar. Güzel bacaklı, sarışın, koca memeli, ablası güzel gibi. Bunlar böyle işte. Nasıl yetiştirilmişlerse ilkel bir hayvan gibiler. Sadece düzmeyi bilir. Her yapışlarında kafalarının içine bir çentik atarlar. Bari şu işi yapıyorsun, iyi yapmayı öğren değil mi? Ne gezer? Tabii nasıl olsa aldıkları kız bakire olacak. Başka erkek tanımadığı için bunları en iyisi sanacak. Enayiler. Hazır kimse onlara orospu da demiyor. İşi iyi öğrenseler ya, o da yok. Güller'in çocukları yokmuş, olmuyormuş. Demek ki çocuk doğurmamalı fikrini sen keşfetmemişsin Gül. Zorla olmuş. Gül muayene olmuş. Çocuğu olabiliyormuş ama adamı bir türlü doktora götürememiş. Hatta onda çıkacak diye ödü patlıyormuş. Sanki erkekliği elden gidecekmiş. Gül'e bakıyorum, ötekilerden farklı, ince, alımlı, neşeli. Gül'ün kocası sık sık iş gezilerine çıkarmış. Gül de evde yapayalnız kalırmış. Adam Gül'ü de götürmek hiç istemezmiş. Gül günlerden bir gün yolda arkadaşının kocasına rastlamış. Adam ona hadi gel şurada bir şeyler içelim demiş. İçmişler. Adamın karısıyla arası pek iyi değilmiş, mutsuzmuş. Oysa karısı da hoş kadınmış. İki gün sonra adam Gül'ü evden aramış. Döndü mü seninki demiş. Dönmemişmiş. Buluşup Boğaz'da bir yemek yemişler. Görsünlermiş. Kötü bir şey yapmıyorlarmış ki. Ama adam Gül'ün kafasına takılmış. Gene yatağına yatmış. Uyku yok. Hep onu düşünüyormuş. Kocasına telefon etmiş. Hadi artık gel, seni özledim demiş. Daha işler bitmedi mi diye sormuş. Bitmişmiş ama müdürle filan dalga geçiyorlarmış. İş bağlamak için bu şartmış. Sık boğaz etmemeliymiş. Ertesi gün Gül'ün eli telefona gidip gidip geri dönmüş. Arkadaşının kocasını arayamıyormuş bir türlü. Eli telefona gitmiş ve şehirler arasından kocasının kaldığı oteli istemiş. Otel bağlanmış. Oda numarasını söylemiş. Telefon açılmış bir kadın sesi. Alo demiş. Sonra birden kocası almış telefonu. Gül kocasına bu saatte odanda mısın? Kim açtı telefonu diye sormuş. Adamın verdiği yanıt şu olmuş. Saçmalama, olay çıkarma Gül. Gelince konuşuruz, yok bir şey. Gül hemen o anda arkadaşının kocasının numarasını çevirmiş. Buluşmuşlar. Çünkü artık ondan günah gitmişmiş. Peki sonra ne oldu Gül? Meraktan çatlayacağız. Sonra bir şey olmadı. Otelde telefonu açan kadın otel hizmetçisiymiş. O sırada benimki tesadüfen içeri girmiş. Şimdi haftada bir ötekiyle buluşuyoruz. Evimizdeki bütün sorunlardan uzak baş başa 3-5 saat geçiriyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Benimki de bir kadınla beraber, biliyorum. Ama ne yapabilirim? Bundan sonra dul kadın olamam ki. Onunla buluşmadan önce en seksi iç çamaşırlarımı giyiyorum. Kokularımı sürüyorum. O da 2 dirhem 1 çekirdek. Süslü püslü yemekler yiyoruz, içkimizi içiyoruz. Sorunsuz, hep güzellikler içinde. Hoş bir yaşam. Gül, sen çok önemli bir şey keşfetmişsin ama farkında değilsin. Birbirinize en güzel yerlerinizi gösterip tüm kötülük ve çirkinliklerinizi saklayarak bir oyun oynuyorsunuz. Evliliğinde de bazı şeyleri saklayabilseydin, bir gizemin, kendine ait bir şeylerin olsaydı... Gül bir kahkaha atıyor. Geçenlerde sevgilisinin karısıyla karşılaşmış. Kadın gerçekten çok hoşmuş ve kocasından yakınmış Gül'e. Adam ilgisizmiş, kadın tatminsizmiş. Sevişmeleri bile monotonlaşmış. Adam sevişmesini bile unutmuşmuş sanki. Oysa Gül adamın sevişmesinden çok memnunmuş. Adam işi iyi biliyormuş. Uzun uzun, heyecanlı. Gül dedi ki, dedim ya ben kendimi kullandırtmam. Göze göz, dişe diş. Sen kendini hiç kullandırtma Gül. Çocuğu olmayan kocanla, sen istemediğin için çocuk doğurmadıysan, zengin kocanın koluna gir, onun adını taşı, gez, sevgilinle de doyuma ulaş. Sen kendini kullandırtma Gül. Fügen çok içti galiba. Cinlere doldurup doldurup içiyor. Bazen kocasının şeyi kalkmıyormuş. Aman o anlarda adam çılgına dönüyormuş. Şeyi kalkmamasından ötürü de hep Fügen'i suçluyor. O zamanlar ona çok ters davranıyormuş. Fügen'in Fransa'da yaşayan bir arkadaşı varmış. O kız anlatmış. Fransız ressam sevgilisinin daha ilk gecede bile şeyi kalkmamışmış. Ondan sonra da sık sık olmuş aynı şey. Ama adam kalkmadığı zaman kıkır kıkır güler, yine beni mahcup ettin küçük şey, keyfi yok bugün deyip kıza sarılır yatarmış. Şekerim, adamlar farklı yetişiyor. Bizimkilerinin tek silahı o nesne. O da işe yaramazsa ne yapar adamcağızlar? Çok eğlendik, çok güldük. En kısa sürede tekrar buluşmayı dileyip ayrılıyoruz birbirimizden. Fügen biraz maydanoz çiğniyor kocası içki kokusunu duymasın diye. Gidiyorlar. Başım dönüyor, çok mu içtim ne? Bir mutsuzluk çöküyor içime. Acaba şimdi ne yapıyorlardır evlerinde? Biraz önceki gibi neşeli midirler? Doğal, neşeli, mutlu. Neden ilk başlarda anlatamadıkları, konuşamadıkları şeyleri en küçük ayrıntısına kadar anlattılar? Daha o zaman pembe hayalleri yıkılmamış mıydı da söylemek istemiyorlardı gerçekleri? Daha o zaman umuyorlar mıydı? Şimdi umutları gitti de mi anlatabiliyorlar her şeyi? Çok üzgünüm ama çok. Oysa ne kadar eğlenmiştik. KDG elime broşür gibi bir şeyler tutuşturdu. Çok zor durumdayım. Şu anda başka bir yerde bulunmam gerekiyor. Bunları şu adrese götür, iş anının altındaki resepsiyonda duran adama ver. Adı Remzi. Adam yoksa masaya bırak, hızla oradan çık git. Kağıtları bir gazeteye sardı. Sardığı gazeteyi beğenmedi. Bu dikkat çeker dedi. Bir kese kağıdı buldu. İçine koydu telaşlı. Hadi git, bir taksiye bin. Git, bırak, dön dedi. Nedir bunlar? Biliyorsun işte, sorma, zor durumdayım ki senden bunu istedim. Hadi çık git, dediğimi yap. Buyurgan ve kararlı. İtaatkar ve kararlıyım. Çorbada benim de tuzum bulunmalı. Yararlı olmalıyım. Kese kağıdını sıkı sıkı göğsüme yapıştırmış, koşarcasına caddeye kadar yürüyorum. Son derece kararlı ve güvenliyim. KDG'ye yardım etmek için çıldırıyorum zaten. Bir otobüs geliyor. Hayır, otobüse binmemeliyim. Ya birisi bana çarpsa, ya paket açılırsa, ya içindekiler yerlere saçılırsa. Taksi. Taksinin içinde arka koltukta büzülmüş, paketi açmak, içindekileri görmek için çıldırıyorum. Gözüm şoförün aynasında. Ya bana bakarsa, ya arkasını dönerse, ya benden kuşkulandıysa. Kağıdı hışırdatmamaya çalışarak açıyorum. Saman kağıdına yazılmış bir parçayı ucundan çekiyorum. Dışarı çıkarmadan okumaya çalışıyorum. Çok uzun bir şeyler yazmış. Kavgamız, savaşımız falan. İş hanının önünde duruyor taksi. Geldik diyor. Yerimden sıçrıyorum. Kese kağıdının ağzını büzüyorum. Yüreğim fırlayacakmış gibi çarpıyor. Adam gördü mü acaba? Ya gördüyse, ya kuşkulandıysa? Parayı verip iniyorum. Üstü kalsın diyorum. Daha fazla bu arabanın içinde kalamam. Paketime sımsıkı yapışmış. Kapının önünde kala kalmışım. Şoförün görünmez olmasını bekliyorum. Ya kuşkulandıysa, ya bir yerde durup beni gözetlerse? Şoför görünmez oluyor. Bütün bedenim tepeden tırnağa ıslak. Saçlarım sudan çıkmış gibi, alnıma yapışmış. Bir adam bana bakıyor. Bu havada bu kadar terlemek niye? Kuşkulandı işte. Geri dönmeliyim ve geri dönüp bu kağıtları iyice yırttıktan sonra yakmalıyım. Handan içeri giriyorum. Resepsiyon. Adı neydi adamın? Ya o yoksa adı neydi? Recai miydi? Yok Rafet. Bir adam var, bana bakıyor. Adamın tam karşısındayım. Remzi, siz misiniz? Evet. Alın bunları. Arkamı dönüp dünyanın en yavaş adımlarıyla dışarı çıkıyorum. Bir rüzgar çarpıyor yüzüme. Özgürlük rüzgarı. Ya Remzi bu değilse? Ya şimdi birisi beni izliyorsa? Yürümemeliyim. İzimi kaybettirmeliyim. Taksi. Evime kadar gitmiyorum. Başka bir sokakta iniyor, başka bir apartmana giriyor gibi yapıyorum. Çıkıp bakıyorum. Taksi gitmiş. Evime giriyorum. Ellerim o kadar titriyor ki. Kapıyı zor açıyorum. Kendimi şezlonguma atıyorum. Oh, artık rahatım. Tehlike bitti. Bir huzur, bir mutluluk kaplıyor içimi. İşe yarıyorum ben. Beni müdür yaptılar. Müdürümüzü müdürlükten alıp genel koordinatörlüğe getirdiler. Yaşlanmışmış, deneyimlerini burada daha iyi kullanabilirmiş. Beni müdür yaptılar. Bunu hak etmiştim, çok çalıştım. Şu kıtırık müdürlüğü alabilmek için çok uğraştım. Erkek arkadaşlarımın çalıştığından, didindiğinden 2 kat, 4 kat daha fazla uğraştım. Para pul demedim, gece gündüz demedim. Bir dilim vardı, ikinciyi öğrendim. Ne verirlerse yaptım. Yaparken de kimseyi incitmemeye, kızdırmamaya özen gösterdim. Ben bu müdürlüğü çoktan hak etmiştim. Arkadaşlarım şaşırıyorlardı beni görünce. Gözlerim bozuldu okumaktan. Akşamları beynim karıncalanıyor gibi oldu. Ne bu halin, neden yapıyorsun? Kime yaranacaksın? Patronunun gözüne girmek için değer mi şu hallere düşmeye? Patronumun gözüne girmek için çalışmıyorum. Hiçbir şeyi hiçbir zaman anlayamadınız. Güçlü olmak için çalışıyorum. Onlardan bir eksikliğim olmadığını kanıtlamak için çalışıyorum. Kimseye muhtaç olmak istemiyorum artık. En korktuğum şey bu. Annemi düşünüyorum, Şermin teyzeyi, Mualla teyzeyi. Tümü de muhtaçtılar. Kimliklerini yitirmişlerdi, yaşamıyorlardı sanki. Onlar gibi olmak istemiyorum. Erkek ya da kadın, kimseye muhtaç olmak istemiyorum. İstemediğim kişiyle birlikte olmak zorunda kalmayacağım. Bunlar için de para gerek. Para bir çeşit özgürlük. Hayır, zengin koca da istemiyorum. Bu kez onu bırakıp gitme özgürlüğüm olmaz. Hem bir işe yaramak istiyorum ben. Beynimi kullanmak istiyorum. O kadınların, annemin, o teyzelerin donuk gözlerini, ölmüş balık bakışlarını anımsadıkça çalışıyorum işte, çalışacağım da. Anlamıyor musunuz siz? Kendim olmak istiyorum. Kendi adımla anılmak istiyorum ve erkeklerden, evlilikten yalnızca dostluk bekliyorum. Dostlukta saygıda eşitlik olur. Anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok. Patron çağırdı. Odasına girdiğimde Doğan Bey de oradaydı. Patronu bu belki de ikinci görüşüm falan. Anlattılar. Sonra servis elemanlarını çağırıp müdürlüğümü onlara da bildirdiler. İlan tahtalarına patronun imzasıyla yazılar yazıp müdürlüğümü astılar. Odacılar koşuşup eşyalarımı yeni odama taşıdılar. Arkadaşlarım grup grup odama girip beni kutladılar. Hadi konuşun, hadi saldırın, hadi patronun yatağına girdi deyin. Sizin yüzünüzden Doğan Bey'in odasına bile giremiyordum. Patronla karşılaşmamak için elimden geleni yaptım. Hadi, hadi bir şeyler bulun. Kocası sayesinde bir şeyler yapıyor deyin. Patronla oynaştı deyin. Hadi, bulamayacaksınız. Sen bile bulamayacaksın söyleyecek bir şey Süleyman. Yılbaşında koca bir ikramiye alacakmışım. Ah, ikramiyelerim. Artık bir küçücük kat alabilirim kendime. Bir katım olsa, benim katım, benim. Arabanın yarı parasını Gürkan'a vermeseydim, şimdi biraz daha birikmiş param olurdu ya. Pis adam. Nasıl da almıştı parayı? İşleri bozukmuş da, yoksa almazmış da. Pis adam. Demek ki pis adam. Ne tuhaf. Bir zamanlar deli gibi sevdiğim adama, şimdi pis adam diyorum. Şu sevgi denilen şey ne karmaşık bir şey. Evet, pis adam. Çünkü onu yitirdin. Sonuna kadar kullandın, bitirdin. Yıllarca aynı kaptan yediniz. Aynı kaba bilmem ne yaptınız. Aynı yastıkta uyudunuz. Yıllarca. Kanlı basur kağıtlarını gördüğün tuvalette, o da senin bir yerde bıraktığın ya da çöpe attığın kağıdından fırlamış aybaşı pamuklarını gördü. Hasta oldunuz, geğirdiniz, gaz çıkardınız, horladınız. Her şeyinizi ama her şeyinizi gördünüz birbirinizin. Hiçbir gizlilik kalmadı. Oysa evlenmeden önce, bir eve girmek zorunluluğundan önce hep birbirinizin güzelliklerini biliyordunuz. O sevdiğin delikanlının gümbür gümbür horlayabileceğini düşünebilir miydin? Kokmuş çoraplarını, ön kısımları sararmış külotlarını, yemek yedikten sonra durmadan giyirdiğini bilmek zorunda mıydın? Paylaşmakmış. Tüm pislikleri, çirkinlikleri paylaşmak evlilik dedikleri. Güzellikler bu zorunluluk içinde eriyip gidiyor, unutuluyor. Alışkanlık. Her gece aynı yatağa gireceğini bilmenin heyecansızlığı, yanındakinin arzulanır bir beden olduğunu bile duyurmuyor insana. Ağır olduğu için yeri değiştirilemeyen bir dolap, bir gömme banyo küveti gibi oluyorsunuz birbiriniz için. En ufak bir gizlilik, en ufak bir bilinmeyen yok. Erhan da, Mehmet de hiçbir zaman pis olmadılar benim için. Onları yitirmeden bırakabildim çünkü. Telefonda bir ses, Berrin. Aman tanrım, Berrin sen misin? Görüşmeyeli ne kadar oldu? Nereden buldun beni? Seninle görüşmek istiyorum. Biraz sonra gelebilir miyim? Geliyor. Ne olmuş Berrin'e böyle? Berrin benden 2 yaş küçüktür. Şimdi karşımda annem gibi duruyor. Saçları mı beyazlanmış? Kilo mu almış ne? Ne olmuş Berrin'e? Şaşırdın değil mi diyor. Ne olmuş Berrin'e diyorsun değil mi? Neler olmadı ki? Bak, sen genç kız gibisin. Kimseye ihtiyacın yok değil mi? Sen zaten küçüklüğünden beri böyleydin. Hiçbirimize benzemezdin. Hatırlar mısın? Evcilik oyunlarımızda baba olan çocukların evden gitmelerine izin vermezdin. Kovboyculuk oyunlarında da erkeklerin Tom Hicks ve Pecos Bill olmalarını istemezdin. Sen hepimizden başkaydın. Bak, şimdi de pırıl pırılsın. Nereden çıkarıyorsun bunları şimdi? Ah Berrin, ben başka değildim. Olması gerektiği gibiydim. Şimdi de farklı değilim. Gerektiği gibi normalim. Ah, Berrin. Neler oldu sana? Ben farklı değilim. Sizsiniz farklı olan. İş arıyorum diyor. Çalışmam gerek diyor. Ne olursa yaparım diyor. İşe muhtaç olmadığım zamanlarda aramalıymışım. Ama olmadı işte diyor. Duydum ki sen işinde çok ilerlemişsin. Burada bana bir iş ayarlar mısın diyor. Hadi gel yemeğe çıkalım anlat. Bak neredeyse ağlayacaksın. Hadi gel anlat açılırsın. Beni kınama ama ne olur. Ayıplama. Ne sersem şeymişsin sen deme. Liseyi bitirir bitirmez birisine tutuldum. Adam eczacı. Babam iğne yapmak için evimize girip çıkıyordu. Dostumuz gibiydi. Uzun boylu, kır saçlı, hoş, efendi bir adam. Onunla konuşmaya buluşmaya başladık. Daha ilk günde evlilik sözleri ediyordu. Onunla evlenecektim. Annemden babamdan kurtulacaktım. Bilirsin ben hep ev kadını olmak istemişimdir. Annem küçüklüğümden beri bana ev işleri, yemek pişirmeyi falan öğretmişti. Bu kır saçlı hoş adamla evlenecektim. Beni bir gün evine götürdü. Tuhaf bir evdi. İki eski koltuk, çarşafların rengi atmış, eski bir yatak, mutfakta 3-5 tabak. Seviştik. Çok utanıyordum. Evlenecektik ama yine de onunla sevişmek istemiyordum. Saçmalama dedi. Ne bu küçük kızlar gibi kırıtıyorsun? Külotumu yırtarak, evet yırtarak çıkardı. Bana sahip oldu. Mutlu oldum. Sık sık o garip evde buluşmaya başladık. Bazen geceleri de kalıyorduk. Ben eve perdeler falan dikmiştim. Bekar adam, yazık uğraşamıyor demek ki eviyle diyordum. O da eve her bir şeyi getirişimde kızıyordu. Bırak şu evde uğraşmayı diyordu. Gebe kalmışım. Hem de üzerinden 3,5 ay geçmiş. Fark etmemişim. Aklıma bile gelmemişti bu. Ben erkekler korunuyor sanıyordum. Ona söyledim dehşete düştü. Hemen bu çocuğu aldıracaksın. Ben sana para veririm dedi. Doktora gittik. Kaç tane doktora gittik. Alamayız. Tehlikeli olur dediler. Rahiminde bir çarpıklık mı ne varmış. Üstelik çocuk 4 aylıkmış. Bir tanesi kocanızdan kağıt getirin dedi. Evde değilim dedim. Neredeyse beni kovacaktı. O zaman babandan izin kağıdı getir dedi. İzin kağıdını ben versem dedim kabul etmedi. İzin vermesi gereken kişi ben değilmişim. Değilmişim. Akşam evde buluştuk. Almıyorlar dedim. Allah kahretsin diye bağırarak üzerime atıldı. Vurmaya başladı. Beni altına aldı. Kolumu büktü. İki sesi aynı anda duydum. Kemiklerimden gelen bir çatı sesi. Ve ondan gelen şutumcu. Ben evliyim manyak karı. Ben evliyim. Ne çocuğu manyak. Kolumun acısıyla mı? Yüreğimin acısıyla mı? Bayılmışım. Evli olduğunu bilmiyordum. O garip eşyalı evin arkadaşıyla ortak tuttukları garsoniyer olduğunu da düşünememiştim. Ben bayılınca paniğe kapılmış. Yüzüme kolonya serpip ayılttı. Hemen bir hastaneye götürdü. Kırılan kolumu alçıya aldılar. Biraz yumuşamıştı. Ne yapacağız dedim. Karından boşanamaz mısın? Hiç olmazsa bir süre için benimle evlen sonra boşanırsın. Seni seviyorum Berin ama iki çocuğum var. Karım kalp hastası. Gidecek yeri yok. Dünyada beni bırakmaz dedi. Ben ne yapacağım? Kimden yardım isteyeceğim? Çaresiz sargılı kolumla eve döndüm. Annem çığlık çığlığa bağırdı. Düştüm dedim. Ve esas felaketi söyledim. Anne, hamileyim. Bu kez ben annemi ayıltmak için kolonyalarla uğraşıyordum. Neyse, çocuğu doğurmak üzere babamdan ve çevreden saklamak için uzaklara teyzeme gitmeye karar verdik. Otobüse yetişmek üzere evden çıkacakken ve Allah'tan babam evde yoktu, bir kadın belirdi kapıda. Soluk yüzlü, bakımsız, çok zayıf ama genç bir kadın. Berin Hanım siz misiniz dedi ve konuşmaya başladı. Ben eczacının karısıyım. Her şeyi öğrendim. Kalp hastası filan da değilim. Biraz çarpıntım var o kadar. Üstelik işte bak iki de kızım var. Eczacıdan, kocamdan. Sen o hayvan herifin ne hayvan olduğunu bilmezsin. Beni aldattığı ilk kadın da sen değilsin ama sen biraz uzun sürdün. Gidecek hiçbir yerim yok. Babam öldü. Anam bir herifle evlendi. Zor geçiniyorlar. İki çocukla dul kadın olmaya hiç niyetim yok. Sana acıdım bunu bilesin diye geldim. Medresme ne halt olacaksan ol. Otur ama evlenmeyi sakın bekleme. Anladın mı bekleme. Ben onun bunca yıl kahrını çektim. Öğrenciyken ben okuttum onu. Sevmesen bile onu kimseye yar etmem. Bunu böylece bil. Şimdi bir kızım var. Babam doğurduğumu duymuş. Artık bu yüzden mi eceli mi gelmişti bilemem ölmüş. Annemin yanına geldim evi sattık. Başka bir yerde ev aldık. Kolum da tam kaynamamış bak biraz çarpık gibi sanki. Eczacı arada bir uğruyor çocuğu da nüfusuna geçirtti. Konu komşuya kocam denizci dedik. Artık yuttular mı yutmadılar mı bilmiyorum. İyi adammış ha ya çocuğu kabul etmeyi vereydi. Ama işte şimdi çalışmam gerek adam 40 yılda bir uğruyor. Para mara bıraktığı yok. Babamdan kalan maaşı yetmiyor. Sevgi artık büyüdü masrafı çoğaldı. Sevgi kim? Kızım. Sorun beni utandırıyor. Herkes kendi derdinde. Ben biraz sonra gireceğim toplantıyı düşünüyorum. Fransızca konuşulacak bir toplantı bu. Ve ben ilk kez katılacağım. Kendi kendime ilk Fransızca sınavını vereceğim. Patron da olacak toplantıda. Sevginin giyimi, giyeceği neredeyse benimkilerden pahalı. Çalışmazsam olmayacak. Çalışmamayı yeğlerdin değil mi Berlin? Eczacı gelseydi, karısından boşanıp seni alsaydı. O zaman çalışmamayı yeğlerdin değil mi Berlin? Aslında hiç istemiyorsun çalışmak. Evet diyor. Belinin tam orta yerinde koskocaman bir küreğin demir kısmını yatay olarak en keskin yeriyle indirivermişler. Bir kavga sırasında. Belden aşağım haşat durumda diyor KDG. Her tarafın mı haşat diyorum. Gülüyor. Yok canım belim kötü yalnızca. O da bacaklarımı etkiliyor tabii. Hep böyle mi kalacaksın? Hayır iyileşecekmişim. KDG bana hep geliyor. Artık gelirken yanında Serhat da olmuyor. KDG'yi çok seviyorum. İşte insan diyorum onu gördükçe. KDG de beni çok seviyor. Çok ama çok seviyor. Bunu hissediyorum. Bir kez söyledi de bunu bana. Kese kağıdını o iş hanına götürdüğümün günü akşamı. Bunu sana yaptırtmamalıydım dedi. Sonra da seni çok seviyorum biliyor musun dedi. Ona inandım. KDG beni bir akşam arkadaşlarıyla tanıştıracak. Yemeğe gidecekmişiz. Nasıl insanlar? İşte benim gibi insanlar. Ne giyeyim peki? KDG bir garip baktı yüzüme. İşte üstündekiyle gel. Yok canım yemeğe gidiyoruz. Üstündekiyle nasıl gelirim? Bir elbise geçireyim sırtıma. Ama KDG'nin arkadaşları hiç elbise giymiyorlar. Şimdi bir tek ben elbiseli kalırsam orada garip kaçar. Blue jean... Yemeğe de blue jean'le gidilmez ki. Öteki pantolonumu giyiyorum. O hiç olmazsa kumaş. Nedense heyecanlıyım. Nasıl katılacağım aralarına? Ne konuşacağım? Ya bana bazı sorular sorarlarsa? Çok ciddi, heyecanlı konuşmaların geçtiği bir yemek yeniyor. Eskiden bu konuşmaları duysam hiçbir şey anlamazdım. Şimdi bütün terimleri anlıyorum. Kim kimdir onu da biliyorum.